Ayrım 3 sayfa 25. Anlıyordu, anlayabiliyordu. Okuduğu cümleleri anımsıyor, neden ve sonuçları eşleştirebiliyordu. Çünkü yalnızdı. Yalnızken normaldi. Baskının olmadığı yer ve zamanda kendisiydi. Baskı insan anlamına geliyordu. Dolayısıyla kimse onu gerçekten tanımıyordu. Kimse şu an okuduğunu anlayabildiğine tanıklık etmiyordu. Tanıdığı herkes kahramandı. Hayat kahramanları. Belki başkalarının değil ama kendi hayatlarını kurtaran kahramanlar. Bir dünya dolusu Süpermen. Telefon kulübelerinde pelerinlere bürünüp caddelere dağılan kahramanlar. Şimdi onlardan biri gibi hissediyordu kendini. Tek fark telefon kulübesinden çıkamamasıydı. O sadece orada kahramandı. Tek korkusu telefonun çalması olabilirdi ama olasılığın düşüklüğü sakinleştirici düzeydeydi. Yalnızca telefon kulübesinde kahraman olabilen siyah takım elbiseli ve yalnız bir Süpermen. Kulübeden çıkıp sıradan bir aptala dönüşmek istemiyordu. Suçladı herkesi. Kendini yalnız kalamadığı için, yalnız bırakılmadığı için, yanında daima insanlar olduğu için ve onların yanında daima aptal ve kötü olduğu için, baskıya dayanamadığı için, baskıdan nefret ettiği için, bedeninde ve ruhunda bu kadar delik olduğu için ve bu delikler başkalarının düşüncelerinin geçebileceği genişlikte olduğu için, kutladı herkese, kendini, okumayı öğrettikleri için, okuduğunu anlamayı öğrenebildiği için, 28 yaşında yalnız kalabildiği için, 28 yıl sonra onu yalnızla terk ettikleri için, terk ettikleri yer cennet olduğu için, cennete terk edilmiş bir çocuk olduğu için. Masanın büküldüğü çizgiyi avuçlarını dayayıp sandalyesini geri itti. Ayaklarının üzerine durdu ve yürüdü. Sürünmekten kurtulup yürümeye başlamış gibi ağır ağır attı adımlarını. Koridora çıktı. Sağında odalar ve banyo, solundaysa salon ve mutfak vardı. Yemek yapmakla ilgilenmiyordu çünkü aç değil susuzdu. Mutfağa geçti, salona girdi. Kütüphanenin komşusu cam dolapta yüz yüze geldi. Annesinin bir antikacıdan satın aldığı ahşap iskeletli, cam derili, içki etli dolabın kapağını açtı. İçine giren eli dolabın kalbini söktü. Kalp litrelik bir Bailey's şişesiydi. Dolabın kapağını kapatmadı, dönüp bakmadı, sadece yürüdü. Sağlık sigortası yaptıranların aksine kendini öldürecek birinin başladığı işleri bitirme özgürlüğü vardı. Mutfağa girdi, buz gerekiyordu. Buz ve bardak. İkisini de buldu. Sürahi akranı su bardağına Bailey's'i döktü. İçki ağır ağır aktı, pudinge benzetti. Sonra buz küpleri geldi. 1, 2 ve 3, 4. Sarhoş ölmek için aptalca değildi. Sadece sarhoşken aptal değildi. Sadece yalnızken içerdi. Bir yudum aldı, mutfaktan çıktı. Mektup odasına girdi ve sandalyesine oturdu. Konuşmak istedi. Kekelemekten korktu. Korktuğu olmadı, sesi böcek olup duvarlarda gezdi. Babamın doğmamı istememesinin nedenini biliyorum. Annemi kimseye ve hiçbir şey sevmemesinin nedenini de biliyorum. Onları anlıyorum, onları tanıyorum ama ne yapabilirim? Ne yapabildim? Ben bir aptalım. Bir aptal ne yapabilir? Sadece ağlar, sadece kırar ve döker. Kimse beni sevmek zorunda değil. Kimse benim akıllı ve iyi olduğumu düşünmek zorunda değil. Ben hastayım. Tedavim yok. Tedavim ölüm. Beni benden başka kimse kurtarmayacak. Böcek varlığının kimsenin bilmediği bir deliğe girip kayboldu. Ses ağzının içinde saklandı. Bailey's, yağmur gibi. Sağanak bardaktan boşanırcasına. Buzun ıslanmış eli tabancaya gitti. Tabancayla döndü. Namlu yüzünü dolaştırdı. Ağzına soktu, çıkardı. Şakağına dayadı. Çekti. Kalbine yasladı. İntiharla süslenmiş bir çam ağacı, intihar süsü verilmiş bir cinayet, maskeli cinayet balosu. Tabancayı masaya bıraktı, çok yavaş, eline baktı, parmaklarına, ad değiştirmiş parmaklarına, tetik parmağına, horoz parmağına, öldürmek, kendini, siktirop gitmek, biraz daha Bailey's, gözlerini kıstı, koleksiyonun yaptığı mangaları anımsadı. Sonra da onları çizen Japonları ve birini öldürüp intihar süsü vermem gerekseydi dedi yeterince yüksek bir sesle. Kulakları duyacak kadar önce bir kimono giydirirdim kurbanıma, sonra bir Japon bayrağı sardım evinin duvarına, kırmızı güneş taşıyan beyaz bir bez bağlardım alnının hizasına, sokardım gatanayı karnına, soldan sağa yarardım derisini, çıkarırdım kalbine doğru, verev, gatananın sapını tutuştururdum ellerine, harakiri süsü verilmiş bir cinayet, polisi ikna etmenin tek yolu savcıyı, hakimi, ceza kanunlarını, adli tıbbı, bütün dünyayı, Bailey's. Bu kez buzlarla birlikte bardakta ne varsa elde avuçta yüze akıyordu. Gözyaşı, salya, ter. Yüzüm küflenir mi diye sordu. Rutubet, siktir et. Mektubu anımsadı. Yakın geçmiş, yakın şimdiki zaman. Neyle dolu olduğu belli olmayan baloncuklar kağıdın yüzeyinde patladı. Kağıt toy bir yağmurun leopar derisiyle kapladığı sokaklara benzedi. Okumaya başladı döküle döküle. Dökülmekten korkmadı. Çünkü her neyse dökülen geldiği yerde daha çok vardı. Doğdun. 2 yıl 8 ay geçti. Düşünmedin, konuşmadın. 2 yıl 8 ay sonra bir patlamayla uyandın. kafatasının içinde o kadar sıcaktı ki aklın alev aldı. Mükemmel bir alev, muhteşem bir yangın. Düşündün ama konuşmadın. İlk düşüncen geldi, sonra ikincisi, sonra devamı, ilk kuralla tanıştın. Aynı zihninde yer alan karşıt düşünceler birbirini yok eder ve ışığa dönüşürler. Herhangi bir düşünce karşıtıyla karşılaşırsan özgün halinden eser kalmaz. Karşıtından mutlaka etkilenir ve değişir. Bu da yok olduğu anlamına gelir. Aynı zihindeki karşıt düşünce başkasına çelişki denir. Zihin, çelişki karşısında birbirini parçalayan düşüncelerini ölümlere terk etmek zorundadır ve üçüncü düşünceyi üretmelidir. Zihin, yok olanların bıraktığı yeri üçüncülerle doldurmalıdır. Aksi takdirde karşıt düşüncelerin aynı anda yok olmasıyla boşalacak olan zihinde davranışa dönüşecek hiçbir şey kalmayacaktır. Ve davranışın gözlemlediği beden her anlamda felçli sayılacaktır. İnsanların en büyük hatası bu kuralı görmezden gelmeleri ve karşıt düşüncelerin birbirlerini öldürmesine izleyici kalmalarıdır. Hayatın karşılarına çıkardığı seçim kavşaklarında donarak ölmelerinin nedeni karşıt düşüncelerin çarpışmalarından kaynaklanan ışıktan gözlerini alamadıkları için körleşmeleridir. Kör ve felçli. Kim böyle olmak ister? Tabii ki sözünü ettiğim düşünceler savunulan ve uğruna kelime çiğnenenlerdir. Tabii ki her düşüncenin karşıtı vardır ve zihin her şeyi düşünmek üzere tasarlanmıştır. Ancak bir çarpışmanın gerçekleşmesi için düşünce ve karşısının davranışına dönüşmesi aşamasına gelmiş olması gerekir. Örnek mi istiyorsun? Dikkatli oku. Bugüne kadar her şeyin söylendiğini ve her şeyin yapıldığını düşünen, ancak üretmekten vazgeçmeyen bir yaratıcıyı düşün. Bir şairi, bir yazarı ya da herhangi bir sanatçıyı. Davranışa dönüşmesine ramak kalmış iki karşıt düşünce, üretmek ve üretmemek. Ve ikisi için de yeterli gerçeklik nedenini bulabilen bir zihin. Sence böyle bir oyun nasıl biter? Eğer birinci kural tanımıyor ve ona uygun hareket edilmiyorsa sanatçı durur. Zihnindeki çarpışmanın ışığı o kadar güçlü olur ki kamaşmış gözleri perdelenir. Ne üretmemenin huzuru içinde günlerini geçirebilir, ne de üretirken sahip olduğu yeteneği zorlayacak özgürlüğü kullanabilir. Ne yaratmaktan vazgeçebilir, ne de yaratırken tatmin olabilir. Durur. İçindeki karşıt düşünceler bataklığında yeteneğini gömülene kadar durur ve yeteneğinin gömüldüğü mezarın başında ağlamaktan başka çaresi kalmaz. Oysa çarpışma gerçekleşmeden yapılması gereken üçüncü düşünceyi doğurmaktır. Bu örnekte her şeyin daha önce söylenmiş olduğu varsayan yaratıcının aynaya bakarak tekrarlaması gereken cümleler şunlardır. Her şey söylenmiş olabilir ama ben daha söylemedim. Ve eğer ben söylemediysem her şey söylenmemiştir. Çünkü kimse benim gibi söyleyemez. Çünkü ben tekim. Çünkü daha önce söylenmiş olanları benim gibi söyleyebilecek kimse yok. Özgürlükten herkes söz etti ama ben değil. Komşun da etmedi, onun komşusu da. Ancak herkesin özgürlükten söz ettiği gün özgürlük söylenmiş ve kapanmış bir konu olur. Dolayısıyla yaşayan bütün akılların süzgecinden geçene kadar bakir kalacak olan özgürlük düşüncesine ilişkin yaratımlar sürecektir. Zihin boşluğuna neden olabilecek karşıt düşünce çarpışmaları ancak üçüncü düşüncenin keşfiyle olasıdır. Ve daima üçüncü düşünce vardır. Çelişki seni öldürür. Çelişki işkencedir. Çelişki buz tutmuş bir göldür. Çelişki buz tutmuş gölün çatladığı andır. Çelişki çöldeki çatlağa saplanıp donmaya başlamandır. Çelişki yardım istemek için açtığın ağzına dolan sudur. Doğumundan 2 yıl 8 ay sonra bütün bunları biliyordun. Hangi mucize, hangi masal kim bilir, ama hepsinin farkındaydın. Çünkü çevreni ve hayatı diğerleri gibi değil, o güne kadar hiçbir zeki varlığın başaramadığı gibi öğreniyordun. Ne renkleri, ne saymayı, ne de adını biliyor, ancak kuralları tanıyordun, temel kuralları. Bir mucize, bir masal kim bilir. Patlama anındaki sıcaklık olağanüstülüğü ve zihninin her noktasında aynıydı. Isı sahip olduğun tek güçtü. Dakikalar, saatler ve haftalar geçti. Türettiğin üçüncü düşünceler zihnini besledi. Karşıtlıkların yok olarak boşalttığı hücreleri onlarla doldurdun. Mükemmeldin, kusursuz. Üçüncü düşüncelerin birleşti ve yoğun merkezler oluşturdu. Ağırlaşıp keskinleştiler. O kadar ağırlaştılar ki içlerine doğru çöktüler. Bu sahip olduğun düşüncelerin mutlaklığının doğal sonucuydu. Öğrendiğin her bilgi çöken merkezlerin etrafında dönmeye başladı. Geliştin. Yeni bilgi ve düşüncelerin çarpışması daha karmaşık merkezler yarattı. Düşünce düzeneğin görülmemiş bir hızla zihninde yayıldı. Tanıdığın kurallar ikiye çıktı. Her şey ve herkes ışık yayar. Sonuç nedenlerin aydınlattığı noktada, nedense sonuçların aydınlattığı noktadadır. Sahip olduğun her bilgi ve düşüncenin birer ışık hüzmesi olduğunu anladın. Her birinin bölge boyu farklıydı ve sen onları ayırt edebildin. Zihninin haritasını çıkarmayı öğrendin. Hangi düşünceye neden sahip olduğunu çözdün ve hangi düşüncenin neye neden olduğunu görebildin. Sınırlı zihnindeki düşünce ve bilgilerin ışık yollarını gözlerinin karmaşasından izleyebildin. Kimse kendini senin kadar tanıyamadı. Kimse neyi neden düşündüğünü senin kadar iyi bilemedi. Bundan zevk aldın. Başka çaren yoktu. Başka çare aramadın. Ani yükselişin durmuyordu. Zihninin genişlemesi arttıkça hızlanıyordu ve sen kuralları anlıyordun. Her düşünce bir diğerini doygunlukları ve aralarındaki uzaklık ölçüsünde çeker. Birbirinden çok farklı gibi görünen düşüncelerin birleştiğine tanıklık ettin. Çekim gücünün sınırlarını tanıdın. Yok olmak ve yaratmak gibi düşünceleri nasıl birbirlerine yaklaştıklarını gördün. İnsanın yarattıkça yok olduğunu anladın. Yaratıcı bedenin yarattıklarının kadar eksilmek olduğunu kabul ettin. Ve amacın bu oldu. Yaratarak yok olmak. Son düşüncende yok olana kadar yaratmak. Düşünceler mükemmel ancak davranışlar kusurludur. Sindirilmesi zor kurallardan biri. Düşünceler zihinde doğar ve zihnin şartları üç boyutlu dünyanınkinden farklıdırlar. Zihnin şartları mükemmel düşünceyi oluşturacak niteliklere sahiptir. Çünkü zihin sürekli genişleme gücüne sahiptir. Oysa üç boyutlu dünya ile kurduğun ilişki bedenin ve duygularınla sınırlıdır. Üç boyutlu dünya zihninin aksine daralır ve davranışlarına kusurlar ekler. Zihinsel tasarıların ancak bir bölümü davranışlarına yansıtılabilir. Davranış daima eksik kalacaktır. Bir insanı sevdiğini düşünmek, ona bunu söylemek ve ardından sarılmakla anlatılamayacak kadar mükemmeldir. Bir insanı öldürmek, ondan nefret ettiğini düşünmenin yanında daima kusurludur. Hiçbir davranış düşüncenin gerçek tercümesi değildir. Bu kuralla tanıştığın günü ve bedeninden nefret ettiğini anımsıyorum. Ancak sonrasında davranışların yaklaşık düşünceler olduğunu kabul edip buna göre yaşamaya yemin ettiğini de anımsıyorum. Bu yüzden kimseyi gerçekten tanıdığını iddia etmeyeceğini yemin ettiğin gibi. Düşünceler ışık hızında hareket eder. Saniyede 300 bin kilometre hızla ilerleyen düşüncelerin zihnindeki yolculuklarına hayran kaldım. Kütlesi olmayan her dalga gibi düşüncenin de ışık olduğunu anladım. Hiçbir şey düşüncelerinden hızlı değildi. Zamanla yolculuğu sadece zihninde gerçekleştirebileceğini öğrendim. Anımsamak, tanık olmak ve geleceği hayal etmek. Her anın üç zaman içerdiğini anladım. Ve tabii her adımında yarım metre ilerleyen bir bedenin içindeki yolculukların ışık hızını gerçekleştireceğini anlamak sana zamanın kişiselliğini ve değişkenliğini düşündürdü. Zaman, var olan bütün etkenler ölçüsünde değişkendir. Bunu anlaman zordu ancak başardın. Kurman gereken denklem öylesine karmaşıktı ki var olan bütün kavramları kullanman gerekiyordu. Zamanın hızı her şeye göre değişir. Bu cümleyi zihninde canlandırmak seni önce korkuttu. O güne kadar rastlamadığın büyüklükteki bir her şey. Duygulardan biyolojik farklılıklara, düşüncelerden dini seçimlere kadar her şey. Bir saniye ne kadar sürer sorusuna kimsenin yanıt veremeyeceğini anladın. Ne 100 metre koşan atletlerin ne de onları izleyenlerin. Zamanı ölçmek için bir kronometreden fazlasına gerektiğini kabul ettin. Ve diğer insanlarla zaman uyuşmazlığı yaşayabileceğin gerçeğini hazırlandın. Davranışa dönüşen düşünceler daima geçmişe aittir. Işık hızının da bir sınırı olduğunu öğrendiğin gün gökyüzüne baktın, güneşi gördün. Ancak gördüğünün güneşin geçmişi olduğunu anladın. Haklıydın, güneşin dünyaya uzaklığı 144 milyon kilometre ve ışığın gezegene ulaşması 8 dakika sürüyor. Dolayısıyla bir gün güneş sönerse bunu ancak 8 dakika sonra anlayabileceğini kabul ettin. 8 dakika boyunca güneş sönmemiş gibi yaşayacak olan insanları düşündün. Her anın o son 8 dakikaya dahil olabileceği olasılığını fark ettin. En önemlisi düşüncenin davranışa dönüşme süresinde en az 8 dakika olabileceğini hayal ettin. Aradaki 8 dakikayı doğanın parçası olarak gördün. Sevgilisini sevmekten vazgeçmiş insanın ancak 8 dakika sonra bunu açıklayabilmesini olgunlukla karşıladın. 8 dakika boyunca sevildiğini düşünmeye devam eden insanın gerçekle çarpışınca kırılan hayaline acımadın. Çünkü gözlemleyebildiğin her davranışın geçmişte bir düşüncenin eseri olduğunu anlamıştın. Tanığı olduğun ve insanlar tarafından temeli atılmış olan dünya her şeyle geçmişe aitti. Düşünceler duyguların çekim alanlarına girince bükülürler. Ve duyguları keşfettin. Ne kadar kıskanç ve güçlü olabileceklerini anlattın. Zihninde beliren duygu merkezlerinin çevresinde çekim alanları olduğunu fark edince düşüncelerin etkisini ölçtün. Herhangi bir düşünce, herhangi bir duygunun çekim alanına girdiğinde bükülüp yön değiştiriyordu. Ve sen düşüncenin gerçek kaynağını belirlemekte yanılıyordun. Yön değiştiren düşüncenin duygunun yakınlarından çıktığını sanıyor ancak yanılıyordun. Bunlara sahte düşünceler adını verdin. Kaynağı görülenden başka bir yerde olan düşünceler, dikkat edilmesi gereken düşünceler, tehlikeli düşünceler. Böyle bir ayrımın farkında olmayanlar sahte düşünceler yüzünden acı verici kararlar alabilirlerdi. Korktun. Bir düşüncenin gerçek doğum yerini öğrenmenin yollarını araştırdın ancak bulamadın. Alabileceğin tek önlem duygu merkezlerini daraltmak, dolayısıyla çekim alanlarını küçültmek olabilirdi. Bu yolu seçtin. Olabildiğince az hissetmek. Duygularını olabildiğince önemsemek. Ne sevgiyi ne de nefreti ciddiye almak. Pürüzsüz bir düşünce ağı kurabilmek adına duyguların boğazını sıktın. Bazıları kangren olup öldü, bazıları cılız hayatlarını sürdürdü. Zihin sınırları içinde bir düşüncenin duygudan başka düşmanı yoktu ve sen bunun farkındaydın. İlk kez böyle hissediyordu. O güne kadar gözlerinin önüne asla getiremeyeceği bilgileri ezberliyordu. Belki de hayatının son günde herkes dahi oluyor diye düşündü. Kabul ettiği dahilik çıtası okunan bilginin kavranması gibi vasat bir yükseklikteydi. Ama o bunu bilmiyordu. 28 yaşına kadar eksik büyümüştü. Diğer insanların gündelik çözümleri ve gerekli bilgiyi gerekli anda devreye sokma yetenekleri onu daima büyülemişti. Çünkü o hiçbirini yapamıyordu. Kendisinden bir bardak su istendi, hangi bardağı seçeceğini bilemediği için mutfak tezgahına yaslanarak dakikalarca bekliyordu. Bardağı seçemiyordu çünkü kendisinden su isteyen kişinin hangisini tercih edeceğini düşünüyordu. Doğru bardağı bulsa bile su ılık mı yoksa soğuk mu tercih ettiğine karar vermek dakikalar ve dakikalar sürüyordu. İnsanlar çevresinde değil içinde yaşıyorlardı ve tanıdığı herkes davetliydi. Sahip olduğu bir kişilik ve karar verme düzeni yoktu. İçinde annesi babası okulda tanıştı ancak asla arkadaşı olamadığı kişiler vardı. Gündelik hayat gerektirdiğinde kararları sırayla onlar veriyordu. Ancak aynı anda konuşuyor, aynı anda yaşıyorlardı. Bu yüzden hangisinin kararını uygulayacağını belirlemek için canının acıması ve saatlerin geçmesi gerekiyordu. İçi tanıdığı herkesle dolu olarak yaşamasının nedenini annesine sorduğunda "Çünkü aptalsın" yanıtını alıyordu. Düşüncelerini ölmeden bağışlamış bir hayırsever olamayacağına göre annesinin biçtiği sıfatı kabul ediyordu. Kül tablasında tutan bir sigara varken ikincisini yakıyor, elinde bir liste olmadan asla alışveriş yapamıyor, saate en az bir dakikada okuyabiliyor, hiçbir telefon numarasını belleğine yerleştiremiyor, nadiren tanıştığı insanların adlarını unutuyor, aynı şartlarda gerçekleşen benzer olaylar karşısında daima farklı tepkiler veriyordu. Heyecanlandığından değil, insanların ve her şeyin içine sığınmasına izin verdiği için hatalar yapıyordu. Derisindeki gözenekler derisinden daha çok yer kaplıyordu. Her şeyden ve herkesin etkileniyordu. Çünkü etki girişini durduracak bir kişiliği yoktu. Bir çuval, delik deşik bir çuval. Yüzlerce kapısı olan boş bir bina. Ne pasaport ne izin. İsteyenlerin girip isteyenin terk ettiği çorak bir toprak. Bir yol geçen anı. Hep böyleydi. Hep böyle olmuştu. Hiçbir iniş, hiçbir çıkış yoktu. 28 yıllık bir çizgi. Dümdüz, eğimsiz. Sifon çekebilecek kadar akıllı. Öncesinde klozeti kullanmadığını unutacak kadar aptal. Öğretmenlerin ısrarlarını anımsıyordu. Mutlaka tedavi görmeli. Anlayamayacağından emin olanlar onun yanında hakkında konuşmaktan çekinmezlerdi. O ama anımsıyordu annesinin yanıtını. Birçok doktora götürdük ancak hiçbir ilerleme yok. O doktorları tanımıyordu. O doktorları hiç görmemişti. Bundan emindi. Gerçekten emin miydi? Zihninde başlayan rüzgarların mektubun hissettiklerini savurmasına izin vermedi. Tedavi görüp görmediği anımsamasının bir önemi olmadığını güçlükle kendini ikna etti. Aslında kendini ikna etme biçimi son derece basitti. Neye inanmak istiyorsa defalarca tekrarlardı. Bir önemi yok. Doktorların beni görüp görmediğinin bir önemi yok. Bir önemi yok. Doktorların beni görüp görmediğinin bir önemi yok. Doktorların bir önemi yok. Benim bir önemim yok. Ancak bu yöntemin işe yarayan bölümü tekrar değildi. Çünkü istediği halde aynı cümleyi tekrarlayamadığı için kelimeler her defasında değişiyordu. Değişik kelimeler, değişik cümleler, başka cümleler, başka korkular ve kendini doğruluğuna ikna etmek üzere defalarca tekrarlamalıyı düşündüğü ilk cümleyi anımsayan bir aptal. Böylece zihnindeki karambol huzursuzluk nedenini unutturuyor, gerçekten de söylediği gibi hiçbir şeyin önemi kalmıyordu. İçeriğinin %17'si alkol olan Bailey'sin de yardımıyla mektupta yazanların kendi düşünceleri olduğunu sanmaya başlamıştı. Söz edilen kuralları anlayabiliyordu. Hep aradığı ancak asla dokunamadığı düşünceleri mektupta bulmuştu. Yokluklarından ötürü aptallıkla suçlandığı düşüncelere bu kez çok yakındı. Herkesin kayıp kutusunu keşfettiği bir an vardır. Ancak bu kez mesaj bir şişede değil bir zarfın içinde gelmişti. Kayıp kıtanın haritası, düşünceler kıtası. Varlığından emin olunmayan ancak yokluğundan ötürü ölümcül acıların çekildiği bir kıta. Boşlukla çerçevelenmiş kuralları tekrar okudu yüksek sesle. Aynı zihinde yer alan karşı düşünceler birbirini yok eder ve ışığa dönüşürler. Düşündü alçak sesle. Üçüncü düşünceler bulmalıyım. Okudu yüksek sesle. Her şey ve herkes ışık yayar. Sonuç nedenlerin aydınlattığı noktada nedensel sonuçların aydınlattığı noktadadır. Düşündü alçak sesle. Düşüncelerimin nedenlerini ve sonuçlarını öğrenmeliyim. Okudu yüksek sesle. Her düşünce bir diğerinin doygunlukları ve aralarındaki uzaklık ölçüsünde çeker. Düşündü alçak sesle. Yaratarak yok olmalıyım. Okudu yüksek sesle. Düşünceler mükemmel ancak davranışlar kusurludur. Düşündü alçak sesle. Bir aptal gibi davranmam aptalca düşündüğümün kanıtı değildir. Okudu yüksek sesle. Düşünceler ışık hızında hareket eder. Düşündü alçak sesle. Ben yavaş olamam. Yavaş düşünüyor olamam. Okudu yüksek sesle. Zaman var olan bütün etkenler ölçüsünde değişkendir. düşündü alçak sesle. Saat okumayı öğrenmeme gerek yok çünkü saat benim. Dibi ıslak boş bardağı ağzına götürdü, dudağı nemlendi. Bailey'sin tadı aldı. İçti sandı ve okudu yüksek sesle. Davranışa dönüşen düşünceler daima geçmişe aittir. Bardağı tutmaya devam etti. Bardağı havada unuttu. Düşündü alçak sesle. Aptal olduğumu söyleyenler şimdi böyle düşünmeyebilirler. Sağ göz elindeki bardağı gördü. Kurtulmak istediği ve fitil ateşlenmiş bir dinamit gibi masaya bıraktı. Okudu yüksek sesle. Düşünceler duyguların çekim alanlarına girince bükülürler. Bardağı belli ise boğmak için mutfağa doğru yürürken düşündü alçak sesle. Sevmekten ve nefret etmekten vazgeçmeliyim. Bailey şişesini bulmak için mutfağın her deliğine baktı ama göremedi. Bir an için Bailey şişesinin hiç var olmamış olduğunu düşündü. Bardakta iz aradı, bulamadı. Dipteki ıslaklık herhangi bir sıvının kalıntısı olabilirdi. Belki su, belki süt. O kadar heyecanlandı ki elleri kekeledi. Parmakların arasından kayan bardak fayansla çarpışınca parçalara ayrıldı. Çok uzun zamandır birbirlerinden ayrılmayı bekliyorlarmış gibi cam parçaları mutfağın her köşesine yayıldı. Bir kova boya gibi. Uzaklaşmaya devam eden cam parçalarını izlerken bir aptal olarak öleceğine inandı. Doğduğu gibi öleceğine. Hiçbir şey düşünmeden koridora çıktı ve odaya girdi. İki adım atıp durdu. Masanın üzerinde kağıtlara, yanlarında duran tabancaya ve sandalyenin altında yatan Bailey şişesine baktı. Güldü. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Bailey's. B-A-I-L-E-Y-S.